Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programında Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın ve ailesinin hayatından örnekler devşirip hayatımıza örneklendirme arzusuyla 6. bölümle yine beraberiz. Allah-u Teala'dan yine her şeyin hayırlısını dileyerek inşallah başlayalım. Efendim, hatırlayacaksınız, en son geldiğimiz noktada Hazreti Ka'b bin Malik ciddi bir imtihan geçiriyordu. Aile efradı bütünüyle ona çok ciddi şekilde ortak olmuşlar, hanımı başta olmak üzere ortak olmuşlar. Çilesini tabi yerindeyse paylaşıyorlardı. Peygamberimiz aleyhisselam mazereti olmadığı halde Tebük seferine katılmadığı için bir müeyyide ona uygulamıştı. Bu müeyyidenin şartları gün geçtikçe ağırlaşıyor idi. Bir imtihan sürecine girmiştik. Biz bunu anlatmaya çalışırken hatalardan nasıl döneceğimizi, nasıl sırat-ı müstakim üzerinde olabileceğimizi ve özellikle gelecek olan ayet-i kerimede sadıklarla beraberliğin nasıl olması noktasında en güzel örnek olduğunu ifade etmiştik efendim. Ve böylece 5 bölüm görmüş olduk. Geriye doğru tekrarlayamıyorum, daha önce sık sık söylediğim gibi. Hazreti Ka'b radıyallahu anh bu sınavları verirken, bu imtihan süreci içerisinde en son geldiğimiz yerde Gassan Melik'inden bir mektup gelmişti kendisine, bir davet mektubu gelmişti. Ve Gassan Melik'i çok ağır, aslında yumuşak gibi görünüyor ama yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ona zulmettiğini, yani onun çok daha iyi birisi olduğunu, yanımıza gel sana şöyle yapalım, böyle verelim, şunu verelim diye davet ediyordu Gassan Melik'i, Kıpti. Efendim, Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh kendisine mektubu getiren Gassan elçisine çok sert bir bakışla bakarak kendisine, tabi adam lisan da anlamıyor, tercüman vasıtasıyla kendisine ağır sözle söylemiyor. Ancak bakışıyla birçok şey söylüyor aslında, bakışıyla orayı ifade etmekte zorlanıyorum, farkındasınız zaten. Yani düşünün şimdi, bir şekilde bir ihmalden dolayı hataya düştünüz efendim ve imtihanlar başladı hatanızdan dolayı. Sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sevdiği halde hak tecelli edecek, imtihana girdiniz. İşte yani yüzeysel bakışta sanki bir zulüm gibi görülüyor ama sallallahu aleyhi ve sellem, yani Allah ve Resulü kullarına zulmetmez. Allah, böyle bir şey mümkün değil. Ama dış güçler hadiseyi böyle görüyor ve içten bir çözülme meydana getirmek için, İslam toplumunun içinde bir çözülme meydana getirmek için siperde yatan dış güçler burada devreye giriyorlar. O yüzden mektubu okuduktan sonra buruşturuyor mektubu sert bir şekilde, derhal geri dön ve sahibine söyle ki ben Resulullah Aleyhisselam'ın bastığı toprağın tozuna bile kurbanım diyor. Bana değil zulmedilmesi, ben Resulullah Aleyhisselam bastığı toprağın tozuna bile kurbanım. Ben bir ihmal sonucu bir hata işledim ve onun şu anda bedelini ödüyorum. Ben hem kendi toplumuma, milletime, canımdan aziz tuttuğum Peygamber Aleyhisselam'a karşı gelip size geleceğim ve size katılacağım, öyle mi? Allah'a andolsun ki sadece ben değil, içimizde en zayıfımız bile böyle bir şey asla yapmayacaktır. Bunu ona söylersin diye adamı gönderir. Nasipsiz elçiyi nasipsiz kralına geri gönderdikten sonra evine yöneldi. Şimdi burayı biraz değerlendirelim, açalım istiyorum. Bir taraftan haftalardır yüzüne bakmayan, kendisiyle konuşmayan, selam vermeyen, selamını almayan arkadaşlarım, diğer bir taraftan da izzet, ikram, haşmet ve şöhret teklif eden bir davet. Hain düşman, Hazreti Kâb'ın bu zayıf anını değerlendirmek istiyordu. Böyle sıkıntılı bir zamanda, böyle cazip bir teklife kim hayır diyebilirdi ki? Buna rağmen Hazreti Kâb radıyallahu anh tereddütsüz Kıpti liderinin mektubunu öfkeyle buluşturduğu gibi elçisini de aynı öfkeyle yanından kovdu. Evet, dış güçler ve şer odakları tarihin her devresinde sürekli tuzak kurmuşlardı. Müslüman toplulukları ciddi bir şekilde takip ediyorlar ve en küçük bir hareketi bile değerlendiriyorlardı. İşte burada Müslümana düşen görev, bir imtihana tabi tutulduğunda, efendim bu imtihan süreci içerisinde, yani zayıf düştüğü an diyeyim, bu zayıf düştüğü anlarda birileri onun zayıf anından istifade ederek inanmış olduğu dine, onun başındaki Peygamber aleyhisselama karşı bir tavra girerler. Ve girmişlerdir. Ve şu anda da aynısı yaşanıyor dünya üzerinde. Görünür, örnekleri çoktur. Biz bu durumda oldukça dikkatli olacağımızı yöntemini yine Hazreti Kâb bin Malik radıyallahu anh'tan almış oluyoruz efendim. Evine vardığında sevgili hanımı Umeyre başta olmak üzere bütün aile çok sıcak bir şekilde karşıladılar onu. Bunca sıkıntı ve çilesine rağmen sevgili ailesine sevgiyle bakmaya çalışan Hazreti Kâb'ın yüzündeki hüzün çizgi çizgi olmuştu. Öyle ki bu hüzün çizgilerini körler bile görebilirlerdi. Yani o kadar üzülüyor Hazreti Kâb, o kadar üzülüyor. Evlerinin yanındaki tandıra giden Hazreti Kâb, öfkeyle buluşturduğu Kıpti kralının mektubunu artan bir öfkeyle tandıra attı. Bir yandan da fitne diye söylendi. Bu da bir fitne. Onun bu halini bütün ev halkı görmüştü. Her zamanki güler yüzle, sevgi ve şefkat dolu bir sesle hanımı karşıladı onu. Biraz daha iyice misin ey Kâb? Biraz daha iyice misin ey Kâb? Böyle bir ailenin yanına gelip de iyi diyebilir miyim ey hanım? Öfkeyle tandıra attığın şey neydi diye sorsam bana beni kınar mısın? Öfkeyle tandıra attığın şey neydi diye sorsam beni kınar mısın? Senin gibi bir hanım kınanır mı Umeyre? Benim gibi bir hanım değil de senin gibi bir adam kınamaz bizi. Lütfen dikkat ediniz. Yani iki taraf iş olsun diye birbirine yağ çekmiyor. Biz bunu yaparız. Hatta bazen böyle ay hayatım canım cicim deriz, biraz sonra kavga ederiz. Bunlar maalesef yapılıyor, yaşanıyor. Yani ben kınanacak kadın mıyım demiyor. Sen kınamayacak adamsın diyor. Adam da bak ben seni kınamıyorum demiyor. Seni nasıl kınarım? Seni gibi hanım kınanır mı? Yani çok güzel bir diyalog görürsünüz. Gassan kralı mektup göndermiş bana. Gassan kralı ne ister ki senden? Resulullah Aleyhisselam'ın bana zulmettiğini yazmış hain. Subhanallah diyor kadın. Subhanallah. İyi bir makam vermek için beni yanına davet ediyor. İyi bir makam vermek için beni yanına davet ediyor. Hanımın cevabı çok tatlı. Makamların en iyisinin İslam makamı olduğunu bilmiyor demek. Yazık. Makamların en iyisinin İslam makamı olduğunu bilmiyor demek. Yazık. Evet. Gelip bize tabi ol diyor mektubunda. Tabi olunacakların en iyisi Allah ve Resulüdür. Dolayısıyla tabi olacakların en iyisinin Allah ve Resulü olduğunu da bilmiyor anlaşılan. Bilmesine biliyor da hanım. Benim bu halimden istifade etmek istiyor hain. Bilmesine bilmez mi? Bilmesine biliyor hanım. Ama benim bu halimden istifade etmek istiyor diyor hain. Senin gibi bir adamın böyle bir oyuna gelmeyeceğini nasıl bilemez? Ben de böyle bildirdim işte. Fitne diye gördüğün bu olay bile seni bir hayli rahatlatmış elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu tür diyaloglarda onların konuşma tarzını, muhabbetlerini, karşılıklı duruşlarını çok farklı boyutlarıyla görmüş oluyoruz. Bütün aile tandırın başına toplanmış, cayır cayır yanan Gassan kralının gönderdiği mektuba bakıyorlardı. Bir yandan da artan bir muhabbetle konuşuyorlardı. Tam bu esnada Hazreti Kab'ın durumunu daha da zorlaştıran bir emir geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın gönderdiği bir elçi ezile büzüle emri iletti. Yani ezile büzüle yanlış anlamayalım. O da Kab'a karşı muhabbeti var düşkün. Elbette ki Resulullah'ın emrini iletecek. Ama Kab'ın üzerine bir yük binecek. Bir zor bir sınava girecek. Onu bildiği için Kab adına ezile büzüle. Resulullah Aleyhisselam beni sana gönderdi. Ey Kab diyor. Ümit ile korku arasında gidip gelen Hazreti Kab büyük bir merak ile elçiye sorma cesareti gösterdi. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor ey Huzeyme? Resulullah Aleyhisselam'ın gönderdiği elçi Hazreti Huzeyme bin Sabit idi radıyallahu anh. Hanımından ayrılsın diye buyuruyor. Hanımından ayrılsın. Evet. Zaten sesime yansıdı değil mi? Yani korkunç cümle. İnsanın ödü kopuyor. Hanımından ayrılsın diye buyuruluyor. Buyuruyor Aleyhisselam. Dünya başına yıkılır gibi oldu. Hazreti Kab'ın. Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi gelince ayağa kalkmış. Resulullah'a olan saygı, sevgi ve muhabbetinden dolayı onun elçisini ayakta karşılamıştı. Elçi, hanımından ayrılsın buyuruyor deyince bir anda yere yığılıverdi. Öyle bir sahne karşısı oluşmuştu ki Hazreti Kab üzüntüsünden ölecek bir hale geldi. Üzüntüsünden ölecek bir hale geldi. Bu duruma çok üzülen elçi bir şeyler söylemek ya da açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu benim sözüm ya da isteğim değil ey Kab. Sen de biliyorsun ki ben böyle bir şeyi asla istemem. Ama ne yapayım ki Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıdır bu. Hazreti Kab radıyallahu anh yığılıp düştüğü yerden ailesinin yardımıyla kalkarken bitti adam yani. Ailesinin yardımıyla kalkarken itiraz yerine başka bir ayrıntıyı sordu. Subhanallah. Hanımımı boşayacak mıyım ey Hüzeyme? Hayır ey Kâb, boşamayacaksın. Resulullah aleyhisselam hanımından ayrılsın buyuruyor dedin ya. Hanımını boşamayacaksın ey Kâb. Sadece ondan uzak duracak, onunla beraber olmayacaksın. Resulullah aleyhisselamın talimatı böyle. Ey Kâb, işittik ve itaat ettik. Resulullah aleyhisselam Efendimiz'e böyle söyle. Ey Hüzeyme, işittik ve itaat ettik. Hazreti Kâb radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın talimatı üzerine çok sevdiği ve çok da memnun kaldığı sevgili hanımından uzak duracaktı artık. Ama nasıl olur? Fakat olur mu öyle şey? Gibi şeyler dememişti. Onların aması fakatı yoktu. Amasız fakatsız teslim olmuşlardı onlar. Biz ama ile fakat ile helak oluyoruz. Emrin nereden ve kimden geldiğine bakacağız. Allah ve Resulünden gelen emirlerde ama da olmaz, fakat da olmaz. İşittim ve itaat ettim olur. Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi Hazreti Hüzeyme bin Sabit radıyallahu anh gidince bütün aile göz göze geldi. Birbirine bakan gözler değildi artık. Birbirlerine gönülleriyle bakıyorlardı onlar. Ama gönüller bir anda alabora olmuştu sanki. Hazreti Kâb radıyallahu anh kendini toparlamak zorundaydı. Bütün çocuklarının yanında sevgili hanımı Umeyre'ye döndü. Ey hayat arkadaşım, ey evimin ve gönlümün sultanı, ey sevgili çocuklarımın sevgili annesi, ey sevgili hanımım Cübeyr kızı Umeyre, Allah şahit ki ben senden çok memnunum. Nasıl bir giriş yapıyor görüyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam'ın elçisinin getirdiği talimatı işiten Hazreti Umeyre, yani hanımı, kocasının sözü nereye getireceğini anlamıştı. Bir yandan yanıp kavrulurken, bir yandan da adamın işini kolaylaştırmak istedi. Şimdi o da cevap veriyor. Ey benim efendim, ilk ve son göz ağrım, ey evimizin direği, ey sevgili çocuklarımın babası, ey sevgili efendim Malik oğlu Kâb, Allah şahit ki ben de senden çok memnun ve çok razıyım. Rabbimiz de senden razı olsun. Evet. Ey sevgili hanımım Umeyre, buyur ey sevgili efendim Kâb. Resulullah Aleyhisselam'ın elçisinin dediklerini duydun değil mi? Harfi harfine duydum efendim. Öyleyse hemen eşyalarını topla ey benim sevgili hanımım. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı gereği babanın evine gideceksin. Çocuklar ne olacak efendim? Çocuklar hakkında bir emir gelmedi. Ama anladığım kadarıyla tamamen yalnız kalmam gerekiyor. Sevgili çocuklarım da seninle beraber olacak. Allah'tan bir hüküm gelinceye kadar ben benimle kalacağım. Evet. Allah'tan bir hüküm gelinceye kadar ben benimle kalacağım. Şimdi seviyeli insanlar sınavları, imtihanları ağırlaştıkça yani seviyelerine göre bir tahammül sergiliyorlar. Yaka paça girtmiyorlar. Oğlum öyle şey vesaire yok. Aynı zamanda seçtikleri kelimeler, kavramların da hepsinin ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Şimdi hanım cevap veriyor. Ey benim şerefli efendim, ben seni iyi tanırım. Çok sever ve çok da sayarım. Bilirsin. Sen çok iyi bir adamsın. Allah Teala senin halini hepimizden iyi bilir. Anladığım kadarıyla Allah ve Resulü sana derece vermek ve seni yüceltmek istiyor. Allah Allah. Şu güzelliğe bak ya Rabbi. Anladığım kadarıyla Allah ve Resulü sana derece vermek ve seni yüceltmek istiyor. Sabret efendim. Sabret ve karşılığını sadece Allah'tan bekle. Bu emir Resulullah Aleyhisselam'dan gelmeseydi, ne olursa olsun senden ayrılmaz, seni asla yalnız bırakmazdım. Bilirsin. Bilirim hanım, bilirim. Bu emir Resulullah Aleyhisselam'dan geldiği için itaat etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Ben de bu yüzden işittim ve itaat ettim değil de işittik ve itaat ettik demiştim. Yani işittim ayrı bir şey, işittik ayrı bir şey. İtaat ettim ayrı bir şey, ettik ayrı bir şey. En çok buna sevindim ben. Çünkü biz bir aileyiz. İmtihan sadece senin değil, bütün aile olarak hepimizindir imtihan. İşte asil hanım, Umeyre hanımefendi. İşte örnek, işte asalet, işte güzellik. İşte zirve bir davranış. Zirveye çıkmak için, zirveye, bizi zirveye çekecek zirve insanlarla beraber olmak lazım. İşte ayet yavaş yavaş zamanı geliyor, sadıklarla beraberliğin. Ama daha var. Nasıl bir adamsın böyle ya? Nasıl böyle yaparsın gibi bir sezenişte bulunmuyor. Kalite hanım çünkü. Kalite hanımın kalite duruşu. Kocasının çilesine ortak olmuş, bir an bile yanından ayrılmamış, bütün sevgi ve şefkatiyle yanında yer almış bir hanımefendi. Bunca çile içerisinde Umeyre hanım, ay çok gerildim, bunaldım, yeter artık, stres bastı gibi şeyler söylemiyor, söylenmiyordu. Ya, söylemiyor, söylenmiyordu. Tabii böyle söylememeli ve söylenmemeli. Aile budur işte. Bir ailenin sağlam olması için aile fertlerinin hepsinin sağlam olması lazım. Tıpkı sağlam bir bina gibidir aile. Sağlam bir bina gibi. Neye benzer bu? Bir binayı yaparken sadece bir kalem malın iyi olması yetmiyor. Mesela demir. Demir iyi oldu. İyi ama proje bozuk. Olmadı. Demir iyi, proje iyi, kum iyi, çimento iyi. Her şey yerli yerinde. Her şey olması gerektiği gibi olacak ki depremlerde yıkılmasın. Yapılan binalar iyi olmadığı zaman küçük bir depremde bile hasar görüyor. Büyük depremlere ise hiç dayanmıyor. Ailelerde böyle değil mi? Ailelerde böyledir. Allah muhafaza bir sarsıntı, falanca duvarı, falanca kirişi, falan direği çatlattığı zaman artık bina yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutuyor. O yüzden imtihanlara girdikçe imtihanların içinde imtihan olduğunu bilecek, isyan etmeyeceğiz ve işi sıkı tutacağız. Evet, çünkü isyan Müslümana yakışmaz. Dilerseniz isyan etmeyelim de kısa bir ara verelim. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız lütfen bizden ayrılmayın. Evet efendim. Hazreti Ka'b bin Malik'in 6. bölümün 2. yarısıyla yine beraberiz. Kısa bir aramızdan sonra yine beraberiz. Aile üzerine durmuştuk. Hazreti Ka'b'ın hanımının çok güzel bir cevabını beraber paylaşmıştık. Ve bir binayı örnek vermiştik. Deprem örnek vermiştik işte. Umeyre Hanım radıyallahu anha bütün sevgi ve şefkatini sesine vererek bir güzelliği daha dile getirmeden edemedi. Şimdi öyle olmamız gerekiyor ki en zor anlarda bile, en problemli zamanlarda bile eğer bizde bir seviye varsa, bir kalite varsa, kızdığımızda, bağırdığımız, çağırdığımızda, kızım bağırın çağırın demiyorum ama sonuçta insanız. Kullanacağımız kelimeler bile bizim kimliğimizi ortaya koyacak. Ses tonumuz, bakışımız, duruşumuz, öfkemiz, solumamız, nefes alıp vermemiz bizim kişiliğimizi, karakterimizi ortaya koyacak. Biz onu görüyoruz. O yüzden Umeyre Hanım radıyallahu anha bütün sevgi ve şefkatini sesine vererek bir güzelliği daha dile getiriyor. Ey benim şerefli efendim! Resulullah Aleyhisselam'ın elçisine cevap verirken kullandığın ifadeler ile yüreğimize silinmez izler açtın yine. Sizi üzücü bir şey mi söyledim yoksa gönlümün sultanı ve çocuklarımın annesi? Adam silinmez iz deyince akla çünkü ayrılma sahnesi var. O geliyor ister istemez. Hayır hayır. Sen bizi üzücü bir şey söylemezsin. Sen bizi üzücü bir şey söylemezsin. Öyleyse yüreğinize silinmez izler nasıl açtığını söyler misin hanım? Resulullah Aleyhisselam'ın elçisine işittim ve itaat ettim demedin. Ne dedim ya? Adam anlamlı manalı bir şekilde ne dedim ya? İşittik ve itaat ettik dedin. Az önce bunu konuştuk. İşittik ve itaat ettik dedin. Senin bu hassasiyetin benim de yüreğimde her an silinmez izler açıyor. Ey Umeyrem, ey Ka'b, işittim ve itaat ettim deseydin sadece kendini düşünmüş olacaktın. İşittim, itaat ettim deseydin sadece kendini düşünmüş olacaktın. Fakat işittik ve itaat ettik deyince bizi de ortak ettin. Elhamdülillah. Siz olmadan olur mu hiç sevgili Umeyrem? Siz olmadan olur mu? Görüyorum ki sen başlarında olmak üzere çocuklarımız da benim yanımdalar. Yanımdasınız. Benim hatam yüzünden hepiniz büyük sıkıntılar çektiniz, çekiyorsunuz. Sakın Ka'b, bir daha böyle söyleme. Ey Ka'b, sakın bir daha böyle söyleme. Böyle değil mi ama? Hayır efendi, hayır böyle değil. Biz bir aileyiz ve birimizin hatası hepimizin hatası olur. Aynı şekilde birimizin güzelliği de hepimizin güzelliği olur. Evet, aileyi görüyor musunuz? Yani bu durumda ne kadar sıkıntı içinde olursak olalım, zorluk içinde olursak olalım, değil mi efendim? Ne kadar böyle çekilmez bir şey çekiyor gibi görünsek de görünelim, ne kadar kolay aşılabiliyor. Öyleyse daha fazla zaman kaybetmeyelim ey benim sevgili hanımım. Lazım olacak eşyaları toplayın ve sevgili çocuklarımızla beraber babanızın evine gidin. Sizi böyle bir şeye soktuğum, üzdüğüm için de çok üzgünüm. Allah yardımcımız olsun efendim. Allah yardımcımız olsun Umeyrem. Hazreti Ka'b radıyallahu anh yıllardır evli oldu. Çok sevdiği, çok iyi anlaştı. Sevgili eşinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Artık onunla olamayacaktı. Bunun böyle ne kadar süreceğini sadece Allah biliyordu. Diğer taraftan Umeyra Hanım, "Oh be, kurtuldum. Nedir bu çizgilerim?" dememişti. Kaliteli insan en olumsuz şartlarda bile kaliteli bir duruş sergiler, değil mi? Kaliteli insan, kalite budur işte. En olumsuz şartlarda bile karakterine, kalitesine göre bir şey ortaya koyar. Aile olmak başkadır, ailecilik oynamak başka. Bilmiyorum, biz ailemiz ailecilik mi oynuyoruz? Evet, Hazreti Kab'ın diğer hanımı Hayra da geldi bu arada. Aynı şeyleri Hazreti Kab ona da anlattı. O da göz yaşları içerisinde kocasına itaat etti. Gördüğünüz gibi çile biteceğini daha da şiddetleniyor. Aynı emir diğer üç sahabeye de gelmişti. Mürere ve Hilal. Bundan beraber üç kişi diyorlar. Kab, Mürere, Hilal. Yani gelen bu emir Hazreti Kab ve arkadaşlarının Resulullah Aleyhisselam'a bağlılığını sarsmadı. Bu önemli çok. İtaat budur işte yani. Teslimiyet budur. Hatayı kabullenme budur. Yani boyuna önce ilişkileri kesildi. Selam sabah kesildi. Ve enarı geldi. Hanımından uzak dur. Hazreti Kavp arkadaşları Aleyhisselam'a karşı bağlılıkları azalmadı, eskimedi, pörsümedi, bilakis arttı. İşlemiş oldukları hatanın pişmanlığı içinde bütün ruhlarıyla Allah'a yalvarıp istiğfar ediyorlar, ağlayıp duruyorlardı. Bir kez daha tekrarlamak lazım. Bir günah işlememişlerdi. Kimsenin hakkını yememişlerdi. Sadece Tebük seferine katılamamışlardı. Evet. Bunca sıkıntı, bunca imtihan üst üste geliyor. Bunun yanında müminler cemaatinden ayrılmak, Allah ve Resulünü terk etmek akıllarından bile geçmiyordu. İmanları böyle bir davranışa müsaade etmiyordu çünkü. Az önce gördük işte. Hazreti Kab'a mektup geliyor ta Gassan Melik'inden. Efendim, onun önüne bir sürü dünyalık koyuyor ama Hazreti Kab elinin tersiyle bu bir fitne diye itiyordu. Hazreti Hilal bin Ümeyye'nin hanımı Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardı. O da ağlıyor kadıncağız. Ya Resulallah dedi. Hilal bin Ümeyye çok yaşlıdır. Gücü kuvveti kalmamıştır. Kendisinin hizmetçisi de yoktur. Ona benden başka bakacak kimsesi yoktur. Eğer bana izin verirseniz kocamın hizmetini yapayım. İzin vermezse babamın evine gideyim. Sen nasıl uygun görüyorsan biz öyle yaparız ya Resulallah. Yani Allah'ın Resulü bu kadar olur mu? Adam mahvoldu, adam bitti, bunları söylemiyor. O aynı şekilde Kab ailesi gibi hadisenin içine girmiş, hadiseyi yaşıyor. Aleyhisselam'ın cevabı net, kesin. Kocanın hizmetini görebilirsin, gör. Ama o sana yaklaşmasın. Kadıncağız ezile büzüle bir cevap veriyor. Vallahi ya Resulallah, Tebük seferinden beri zavallı adamcağız ağlayarak tevbe ve istiğfar etmekten başka bir şey yapacak durumda değil. Resulullah Aleyhisselam bu cevap üzerine tebessüm ederek hayır dualarla beraber kadını kocasının yanına gönderdi. Bu olay duyulunca birileri de Hazreti Kavm'ın yanına gittiler. Onun da böyle yapmasını istediler. Yani Resulullah'a git, efendim, sen de durumu izah et, Aleyhisselam hanımına izin verir, hizmetlerini görür en azından. Oysa Kab'ın cevabını etti. Hilal bin Ümeyye kardeşim yaşlı bir zat olup hizmete ihtiyacı var. Ben ise hem genç ve hem de dinç biriyim. Ben kendi kendimin işini görmeliyim ve çilemi tamamlamalıyım. Evet. Kısa bir değerlendirme yapayım ki çünkü çok önemli bölüme geldik yine. Hazreti Ka'b radıyallahu anh Tebük'e katılamamıştı. Bundan dolayı müeydiler üst üste geliyordu. Bunlar selam sabah kesildi. İlişkiler kesildi. Ve en sonunda hanımından ayrılmak zorunda kaldı. Peki ne oldu? İşte ta başından bu yana kalite kalite deyip duruyoruz ya. Kalifiye elemanı kalite. Hazreti Ka'b tamamen yalnız kaldı. Şimdi toplumdan soyutlandı bir kere. Selam yok, sabah yok, görüşmek yok, konuşmak yok. Bu da yetmemiş gibi Allah Resulü'nün emriyle hanımı ve çocukları da çıkıp gittiler. Kaldı yalnız. Ne yaptı? Bunaldı mı? Strese mi girdi? Hayır. Gündüzleri oruç, namaz, Kur'an tilaveti, zikir ve gözyaşlarıyla geçiriyor. Geceleri de oruç hariç hepsini yapıyor. Yani her şeyiyle kendini tamamen Allah'a vermişti. Yani çilesi arttıkça Allah'la beraberliği artıyor. Allah'tan koparmıyor onu çileler. Bizim farkımız biraz bu. Allah'tan koparmıyor onu. Çilesi arttıkça Allah-u Teala ile beraberliği artıyor Hazreti Ka'b'ın. Burada ister istemez yüzümüz kızara kızara gelin biraz bakalım kendimize. Başımıza bir musibet geldiğinde ne yapıyoruz? Başımıza bir musibet geldiğinde ne yapıyoruz? İyi düşünmek lazım. İbadetlerimizi artırıyor muyuz? Yoksa sünnetleri bile terk mi ediyoruz? Ne yapıyoruz? Sıkıntı ve musibet karşısında önce sünnetleri terk ediyoruz değil mi? Namazlarımızı farzından ve alel acele kılıp geçiştiriyoruz. Çünkü sıkıntımız var, derdimiz var. Günlük okumamız gereken Kur'an derslerimizi aksatıyoruz. Günlük tesbihat ve zikirlerimiz bile aksamaya başlıyor. Bütün bunlar bir yana, bir de isyana düşüyoruz. O yüzden Hazreti Ka'b'ı iyi anlamamız lazım. Başımıza bir sıkıntı geldiğinde, yani suçlu olan veya iftiraya uğrayalım, her neyse, Allah herkesi muhafaza etsin ama sonuçta insanız. Yanlış da yaparız. Allah muhafaza, kusur işleriz, günah işleriz, Allah korusun. Efendim iftiraya uğrarız, hepsi olur. Sonuçta dünyada yaşıyoruz. Burası cennet değil, burası dünya. Dünyada dünya kanunları geçer. Amenna. Ama iyi anlamamız lazım. İyi. Bu hassas bir durum çünkü. Sıkıntılarımız arttıkça, dertlerimiz arttıkça, sınavımız arttıkça. Önce bir tekrar tekrar dönelim geriye, ne yaptığımıza bakalım. Ve bundan sonra ne yapmaya karar veriyoruz? Bu sohbeti niçin yapıyoruz? Ben size böyle yapınız demiyorum. Benim haddim değil bu. Ben kendi nefsimle beraber Hazreti Ka'b'ın güzelliğini paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü Kur'an ve sünnette ne var? Böyle bir durumda sahabiler ne yapmışlar? Bunu göreceğiz. Gördük biraz. O zaman sahabelerin yaptığına bakıyoruz. Biz ne yapacağız? Bir sıkıntıyla mı karşılaştık? Namazlarımızı artıracağız. Uzun uzun nafile namaz kılacağız. Tevbeye sığınacağız. Zikrimizi artıracağız. Kur'an ile ferahlayacağız. Allah'a sığınacağız. Ve onu razı edecek amellere daha fazla yöneleceğiz. Öyle olmazsa Allah-u Teala Hazretlerine sığınmayıp kime sığınacağız? Her durumda olduğu gibi zor durumlarda da tek kapı vardır. Başka yoktur. O Allah'ın kapısıdır. Biz ona sığınacak, ondan yardım dileyecek ve her şeyimizle ona yöneleceğiz. İsyan etmeyeceğiz. Ayakta duramıyoruz. Kasırga esiyor. Korkunç bir hortum geliyor. Evirip çevirip savuracak bizi. Ne yapacağız? Namaz direğine yapışacağız. Zikir dalına tutunacağız. Hortum bizi savuramayacak. Savuramayacak. Etrafımızdaki her şeyi savuracak. ama bizi savuramayacak. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarıldığımızda en şiddetli kasırgaların, hortumların bile bizi savurmaya gücü yetmeyecek. Bu temenni de kalmayacak. Hocam nasıl olur? İşte örneğimiz. Hazreti Ka'b bin Malik ve ailesi. Evet. Şöyle bir hesabı yapalım şimdi. Çünkü ayetlere yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh 40 gün bu çileyi doldurmuştu. 40 gün sürmüştü. Aleyhisselam 40 gün, 50 gün, 60 gün dememiş. 40 gün olmuştu. Sevgili hanımından ayrılalı da 10 gün olmuştu. Yani böylece 50 gün doldurmuştu. Evet. Ashab-ı kiramın selamın sabaha sabaha kestiği 40 gün ve onun da üzerine hanımından ayrıldığı 10 gün doğrudan 50 gün. Bir kez daha, bin kez daha belki tekrarı gerekiyor. Suçu neydi? Çünkü ola ki önceki bölümlerini dinleyemeyenler ya bu adam ne yapmış ki diye düşünmesinler. Suçu ne? Hazreti Ka'b bir günah işlememişti. Dedikodu yapmamıştı. Gıybet etmemişti. Kimseyi küçük görmemişti. Kimsenin hakkını yememişti. Yalan söylememişti. Hiçbir şey yapmamıştı. Neydi suçu? Hayatında bir defa bir sefere katılamamıştı. Hayatında bir defa bir sefere katılamamıştı. Katılamadığı için de niçin Tebük seferine katılmadığı sorulduğunda da evirip çevirip kıvırmamıştı. İhmal ettiğinden dolayı geri kaldığını söylemiş, suçu kabullenmişti. Yani küçük ihmalin büyük imtihanıydı bu. Küçük ihmalin büyük imtihanı. Peki biz ne yapıyoruz? Sohbetlere bile gidemiyor. Bir sürü boş mazeretler uyduruyoruz. Maalesef. Yani sürekli bizi çağırsınlar diye bekliyoruz. Hep böyle bekliyoruz. Oysa hiç yani sohbetin bahanesi olur mu? Orada Allah'ın kitabından bölümler okunuyor, Allah'ın emirleri anlatılıyor. Allah muhafaza. Şimdi burada meseleyi iyi anlama noktasında yine biz dönelim. Hazreti Ka'b ne anlatıyor ona bakalım. Diyor ki Hazreti Ka'b, insanların bizimle konuşmalarının yasaklandığı günden 50 gece sonrasındaydı diyor. 50 gece, 50 gün olmuş yani. O 50. günde hastalanmış bu. Yani ağlamaktan helak olmuş, camiye namaza gidememiş. Gecenin sabahında sabah namazı kıldım diyor. Ruhum çok sıkılmıştı. Bulunduğum yere sığamaz bir vaziyette oturuyordum. Adeta yerle gök arasına sıkışmış ve gidecek hiçbir yeri kalmamış gibiydim. Tam bu esnada bir ses işittim. Ey Malik oğlu Ka'b, müjde, müjde. Subhanallah. Subhanallah dedim. Bir ses işittim. Ey Ka'b bin Malik, müjde, müjde, müjde. Anladım diyor bunun ne anlama geldiğini. Anladım. Tevbe ve istiğfarla, pişmanlıkla gözlerinden sicim sicim yaşlar akıyordu. Bu ses ile yaşlar arttı. Anladım. Kurtuluş günü gelmişti. Secdeye kapandım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Sevincimden. 50 gündür bitip tükenen Hazreti Ka'b müjde haberiyle bir anda canlanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam sabah namazından sonra bu 3 sahabinin tevbelerinin kabul edildiğini halka ilan etmişti. Bunun üzerine sahabiler müjdeyi kardeşlerine ulaştırmak için yarışırcasına koşuşturdular. Hazreti Ka'b ile birlikte diğer 2 sahabiye de müjdeciler koşuşturdu, at sürdüler. Hatta müjdecinin bir tanesi, bazıları da birkaç kişi daha doğrusu, yani diğerleri Ka'ba, Mürre'ye, Hilal'e doğru onların evine at koştururken Bunlardan bazıları da Medine'nin en yüksek dağlarına çıktılar. Merkezdeki dağlara. Sel Dağı gibi. Medine'nin yüksek dağlarından bütün sesle müjde, ey Kab, ey Mürre, ey Hilal, müjde, Allah sizi bağışladı, müjde diye Medine'yi adeta ayağa kaldırıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'dan gelen talimat gereği selamı sabaha kesenler yine Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla bu sefer de müjdeye koşuyorlardı. Evet, Medine'de bir bayram havası yaşanmaya başladı. Sahabilerin hepsi sevinçten coşmuşlardı. Evet, hepsi coşmuşlardı. İster istemez burada bir inceli daha görmemiz gerekiyor. 50 günlük bir imtihan bu. Yani baştan söylemeye çalıştığımız gibi Peygamberimiz Aleyhisselam bunlarla 50 gün konuşmayın dememişti. Ey Kab, git 50 gün sonra gel dememişti. Ey Kab, kalk ve git. Allah hakkında hükmünü indirinceye kadar bekle demişti. Sefere katılmadığı için. Sahabilerin hiçbiri kınamamışlardı. Yani biraz çirkin cümle olacak ama başka bir şey bulamıyorum. Bunları ben kullanayım bu cümleyi. Biz onca yolu ne büyük zorluklarla gidip geldik. Siz burada keyif çatarken biz neler çektik Tebük'te. Sürünün bakalım hele, sürünün biraz, sürünün size az bile. Böyle dememişti kimse. Asla, asla. Sahabi kardeşlerinin hüznüyle hüzünlenmişler. Şimdi de sevinçlerini içtenlikle paylaşıyorlardı. Hazreti Kab'a giden müjdeciler, Hazreti Ebu Katade ile Hazreti Zübeyr bin Avvam bir o geçiyor bir o geçiyor. Az sayıyorlar. Müjde, müjde, müjde. Evet. Ebu Katade kestirmeden giderek Kab'ın evine vardı. Hani Hazreti Kab onun yanına gitmişti de selam vermişti de selamını almamıştı. 3 kere üst üste üstelik. Almamıştı. Ve yemin verdirmişti Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun diye. O da ezile büzüle Allah ve Resulü daha iyi bilir demişti hüzünle. Şimdi ise sesine yüzüne o sevinç yansımış. Müjde, müjde, yıkıyor ortalığı müjde sesleriyle. O kadar müjdeler yayıldı ki hanımları da bunların baba evinde müjdeyi duydular. Herkes sokağa döküldü işte. Bütün Medine sokağa döküldü Müslümanlar. Kardeşlerin affına sevinen bu insanlar. Herkese bir ferahlık geldi. Hazreti Kab üzerindeki elbiseyi hediye ediyor. Kendisine müjde getiren kişiye. Yani secdelere kapanıyor. Şükür secdesi. Ağlıyor sevincinden. O sığamıyordu artık yeryüzüne. Yani bunalmıştı diyemeyeceğim de yani yeryüzü dar gelmişti. Bak ayeti kerime de onlar bunalmıştı demiyor. Ayeti gelecek şimdi. Yeryüzü dar gelmişti diyor. Gelecek bu. Ama şimdi alabildiğine genişliyor yeryüzü. Anlatıyor kendisi Hazreti Kab. Bana müjdeci gelince ben sevincimden yerimden fırladım. Takıldım onun peşine, müjdeyi getirenin peşine. Resulullah Aleyhisselam'a görüşeyim diye gidiyorum mescide doğru. Bütün millet sokağa dökülmüş, halk beni takım takım gelip tebrik ediyorlar. Allahu Teala Hazretlerinin tevbeni kabul buyurması sana kutlu olsun ey Kab. Kutlu olsun, hayırlı olsun, gözün aydın ey Kab. Allah mübarek etsin, kutlu, mutlu. Nerede demiyorlar ki? Sevinin. Sanki onların tevbesi kabul olmuş yani. O kadar seviniyorlar. Müslüman kardeşinin ferahına sevinir. Hüznüne üzüldüğü gibi. Öyle bir güzellik söz konusu. Ve büyük bir memnuniyetle sevine sevine Resulullah Aleyhisselam'ın yanına doğru gidiyor. Hazreti Kab bin Malik, diğer taraftan Hazreti Mürre, bir diğer taraftan Hazreti Hilal radıyallahu anhum. Evet efendim, onlar aldıkları müjde ile müjdenin kaynağına gidiyorlar ama bugün de bize ayrılan süre burada dolduğu için izin verirseniz kalan bölümlerini diğer haftalar görmek üzere Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.